Afrikalı Leo, Amin Malo, 4. kaset, 2. yüz, sayfa 146. Sınıfta herkes hocaya duyduğu saygıyı göstermek için ayağa kalktı. Başına sarılı o koca şeyle bir adamın dövüşebileceğini düşünebiliyor musun? Ahmet'in gelip yanıma oturmasından tedirginlik duymaya başlamıştım. Ona korkuyla baktım. Yalvarırım sesini alçalt, hoca duyacak. Sırtıma babacan bir şaplak indirdi. Böyle korkak olma. Çocukken büyüklerin giz olarak sakladıkları şeyler söylemedin mi hiç? Onlar gerçeklerdi. Sen haklıydın. Kendi içinde o çocukluğu bulmalısın, çünkü o çocukluk günleri gözü peklik günleriydi. Söylediklerini bir de göstermek istercesine ayağa kalktı, hocaya doğru topallayarak gitti. Sınıfta çıt çıkmıyordu. Hiç saygı göstermek gereğini duymadan, "Adım Ahmet. Peygamberin soyundan Şerif Sadi'nin oğluyum. Tanrı'nın rahmeti peygamberimizin üstüne olsun. Bacağım geçen yıl Portekizliler Sus'u işgal ettikleri zaman onlarla savaşırken yaralandı. O nedenle topal oldum," dedi. Tanrı'nın elçisine akrabalığa gerçekten var mıydı bilmiyorum. Daha sonra bir akrabasından öğrendiğime göre bedeninin şekil bozukluğu ve topallığı doğuştandı. Bir anda iki yalan birden söylemişti ama yalanları öğrencileri de hocayı da etkilemişti. Ahmet geri dönüp başı dimdik sıraya oturdu. Daha ilk günden bütün öğrencilerin saygı ve hayranlığını kazanmıştı. O günden sonra çevresinde kendisine çok bağlı öğrenci öbekleriyle dolaştı. Arkadaşları onun şakalarına güldüler, öfkelendiği zaman korkudan titrediler ve onun düşmanlarını düşman bildiler. Arkadaşlarıyla bağları karşılıklı olarak çok güçlüydü. Bir gün hocalardan biri, eski bir aileden faslı bir hocamız, topalın peygamber soyundan olduğundan kuşku duydu. Medresenin en ünlülerindendi bu hocamız, ayrıca son zamanlarda büyük camiye vaiz olarak atanıp onurlandırılmıştı. O nedenle kuşkusu hafife alınamazdı. Hoca kuşkusunu belirttiği zaman Ahmet yanıt vermedi. Yalnızca öğrencilerin soran bakışları karşısında düşüncelerini hiç açığa vurmayacak biçimde gülümsedi. O hafta bütün sınıf cuma vaazını dinlemeye gitti. Daha vaaz başlar başlamaz topal öksürmeye başladı. Yavaş yavaş arkadaşları da öksürmeye başladılar. Bir dakika sonra binlerce kişi hep birden boğazını temizliyor, öksürüyordu. Sanki bir boğaz hastalığı bir anda herkese yayılmıştı. Öyle ki camiye gelenler vaazdan tek sözcük anlamadan döndüler evlerine. O günden sonra hoca ne Ahmet'e ne de soyluluğu kuşkulu atalarına ilişkin tek sözcük etmemeye özen gösterdi. Ben topalın çevresine toplananlara katılmadım. Bu nedenle bana hep saygı duydu. Görüştüğümüz zaman yalnızca ikimiz oluyorduk. Ya bize gidiyorduk ya da medresede kendisine verilen odada oturuyorduk. Ailesi faslı olmayan öğrencilere medresede oda verilirdi. Topal'ın ailesi Marrakeş Sultanlığı'nda bir yerde oturuyordu. İkimiz yalnızken bile onun kimi davranışlarından tedirgin olduğumu, dahası kimileyin korktuğumu söylemeliyim. Bir yandan da dostlarına çok bağlı ve el açık olabiliyordu. O yıl çok sıkıntılı olduğum günlerde bana dayanak oldu ve en uygun sözleri söyleyerek ayaklarım üstüne basmamı sağladı. Meryem'i kurtarmaya güçleri yetmese de ona da Harun'a da büyük gereksinim duyuyordum. Ancak dayım gerekeni yapabilecek güçte görünüyordu. Hukukçularla, ordudaki emirlerle, sultanlığın önde gelenleriyle görüşüyordu. Kimileri söz veriyor, kimileri sıkılıyor, kimileri bayramdan önce kız kardeşimi kurtarabileceğini söylüyordu. Bizse bir görüşmeden ötekine umut bağlıyor, sonunda bütün umutlarımız boşa çıkıyordu. Sonunda hali binlerce görüşmeden ve girişimden sonra sultanın büyük oğlu Muhammed'le görüşmeyi başardı. Şehzade Muhammed, Portekizli takma adıyla anılıyordu çünkü 7 yaşındayken Arzila'da Portekizlilerin eline geçmiş, yıllarca Portekiz'de tutuklu kalmıştı. O günlerde 40 yaşındaydı, dayımla yaşıttı. Uzun uzun oturmuşlar, şiirden, Endülüs'ün kötü yazgısından söz etmişler. 2 saat sonra dayım Meryem konusunu açınca şehzade pek ilgilenmiş, en kısa zamanda babasıyla konuşacağına söz vermiş. Fakat sözünü yerine getirmeye fırsat bulamadı. Çünkü inanılmaz bir rastlantı sonucu babası Sultan, dayımın saraya gidişinin ertesi günü öldü. Akrabalarımın sultanın ölümünü ağladığını söylersem yalan olur. Yalnızca Zervali ile olan dostluğundan ötürü değil, fakat Halin'in onun oğluyla kurduğu yeni ilişkiyle yazgının bizden yana döneceğine inandığımız için. Kervan yılı Hicri 910, 14 Haziran 1504, 3 Haziran 1505. O yıl ilk kez yolculuğa çıkmam için bir fırsat belirdi. Atlas'ın ötesine, Sicilmase'ye, Numidya'ya gidilecek, Sahra geçilecek, Timbuktu'ya uzanılacaktı. Fas'ın yeni sultanı, Sudan'ın güçlü hükümdarı Askiya Muhammed Ture'ye tahta çıkışını duyurmak ve iki sultanlık arasında yakın ilişkiler kurmak istediğini duyurmak için Hali'yi görevlendirmişti. Dayım 5 yıl önce doğuya giderken bana verdiği sözü yerine getirmek için benim de kendisiyle gitmemi istedi. Konuyu babama açtım. Sakalım çıkmıştı. Henüz yumuşaktı ama gürdü. Babam sakalımın ayrımında olmasa da gitmemi engellemedi. Kervan, sonbaharda havalar serinleyince yola çıktı. 200 güçlü hayvan insanları, yiyecekleri ve gönderilen armağanları taşıyacaktı. Yolculuğumuz boyunca bizi tehlikelerden koruyacak, kimi deveye binen, kimi de atlı olan muhafızlarımız vardı. Atlılar Sahra'ya vardığımız zaman geri döneceklerdi. Deve sürücülerinden başka deneyimli rehberler ve ev sahibi ülkenin gözünde elçinin önemini artıracak uşaklar bize eşlik ediyordu. Resmi görevlilerden başka kervana dayımın izniyle tacirler de katılmıştı. Timbuktu'da bu tacirler ve sattıkları mallardan ötürü çok iyi kabul görecektik. Hazırlıklar büyük bir titizlikle ve beni sabırsızlandıracak denli uzun bir sürede tamamlandı. Yola çıkmamızdan önceki son günlerde ne uyuyabiliyor ne de okuyabiliyordum. Soluk alışverişim bile güçleşmiş, ağırlaşmıştı. Bir an önce yola çıkmalıydım, bir devenin hörgücüne sıkı sıkı tutunmalı, insanların, hayvanların, suyun ve kumun hep altın renginde ve hep aynı değerde olduğu ve hepsinin de aynı derecede yeri doldurulamayacak denli değersiz olduğu o ıssız ve sonsuz boş alanlara doğru yol almak için sabırsızlanıyordum. Çok kısa bir süre sonra insanın bir kervanda başkalarıyla çok kolaylıkla kaynaştığının ayrımına vardım. Yolcular haftalarca, aylarca hep bir yönde yol alacaklarını, aynı tehlikelerle karşılaşacaklarını, birlikte yaşayıp yemek yiyeceklerini, birlikte dua edip tapınacaklarını, birlikte eğlenip üzüleceklerini, kimileyinde öleceklerini bildiklerinden birbirlerine yabancı gibi durmazlar. Hiçbir ayıp gizli kalmaz, hiçbir dolan sonuna dek sürmez. Kervan uzaktan bir alay gibi görünür, yakından bakıldığında bir köydür. Öyküleri, şakaları, takma adları, dolanları ve düzenleriyle, sürtüşmeleri, dargınlıkları ve barışmalarıyla, geceleri okunan şiirleri, söylenen şarkıları, bütün tarlalardan, insanların doğduğu ya da sık sık geçtiği topraklardan çok uzakta bir köy. Fas'taki sıkıntıları, Zervali'nin amansızlığını, cüzdanlılar Kethuda'sının acımasızlığını unutmak için böyle bir uzaklığa gereksinim duyuyordum. Yola çıktığımız gün Fas'tan 15 mil uzakta, Atlas Dağları'nın eteğindeki Sefru kasabasından geçtik. Kasabalılar varsıl insanlardı, buna karşın üstleri başları dökülüyordu. Giysileri yağlı ve kirliydi çünkü şehzadelerden biri buraya büyük bir saray yaptırmış, halktan ağır vergiler topluyordu. Halk da o nedenle varsıllığını göstermekten kaçınıyordu. Ana yoldan geçerken dayım atını hızlandırdı, bana yetişti kulağıma eğilerek. Eğer biri sana, eli sıkılığın nedeni gereksinimlerdir derse sakın inanma. Ona gerçek nedenin vergilendirmek olduğunu söyle diye fısıldadı. Sefru'dan çıktıktan az sonra kervan Numidya yoluna çıkan geçide girdi. İki gün sonra Aynul Esnam, Putlar Pınarı adında çok eski bir kentin kalıntılarının bulunduğu bir ormana ulaştık. Kente, kadınlarla erkeklerin yılın belirli bir gününde buluştukları bir tapınak varmış kent ayaktayken. Adaklar yapıldıktan sonra ışıklar yakılır, erkekler tanrıların yardımıyla yanlarına düşen kadınla hoşça vakit geçirmeye başlarmış. Geceyi de birlikte geçirdikten sonra bu kadınlara bir yıl boyunca kocalarıyla birlikte olmamaları gerektiği anımsatılırmış. Bu kadınlardan o yıl içinde doğan çocukları tapınaktaki rahipler yetiştirirmiş. tapınakta, kentte, Müslümanların buraları ele geçirmelerinden sonra yıkılmış fakat bu kentin adı cahiliye döneminin kanıtı olarak söylene gelmekte. İki gün sonra eski kalıntılar arasında yayılmış bir dağ köyünden geçtik. Köyün adı Yüz Kuyular Köyü. Kuyular çok derin olmadığı için eskilerde mağara sanılmış, birinin birçok bölümleri olduğu söyleniyordu. İç içe, duvar örülmüş, kimi küçük odalardan oluşuyormuş ama artık kullanılmıyormuş. Fas'tan birçok gömü arayıcı ipler ve fenerlerle bu kuyuya inmişler ama birçoğu bir daha yeryüzüne çıkamamış. Fas'tan ayrıldıktan bir hafta sonra Cüneybe diye bir yere vardık. Burada çok değişik bir gelenek sürdürülüyordu. Kervanların geçtiği bir su yatağı vardı. Oradan geçen herkesin yürürken zıplayıp dans etmesi gerektiğini, yoksa kendini 4 günde bir yinelenme humma nöbetleriyle gösteren bir hastalığa yakalanacağına inanılırdı. Bizim kervanda olan herkes, ben, bekçiler, büyük tüccarlar, herkes kimi eğlenerek kimi kör inançları nedeniyle, kimileri de böcek ısırmalarından korunmak için zıplayarak dans ederek yürüyordu. Yalnızca dayım, bir büyük elçinin böyle gösterilerde yer almasının saygınlığına gölge düşüreceğine inandığından kesinlikle bu dansa katılmayacağını söyledi. Sonbaharın bugünlerinde bile kuzeyden dondurucu rüzgarların estiği yüksek dağlara çıktık. Havanın çok sert olduğu böylesine yüksek yerlerde çok iyi giyindi ve iyi eğitim görmüş insanlar göreceğimi hiç ummazdım. Özellikle dağların en soğuk yerlerinden birinde Mestasa adında bir kabile var ki bireylerinin en başta gelen işi çok güzel bir el yazısıyla kitap kopya etmek ve bu kitapları Mağrib'de ve başka ülkelerde satmaktır. Fas'ta yaşayan Bay Thomas de Marino adında bir Cenovalı tüccar da bizimle birlikte yolculuk yapmaktaydı. Sık sık ahbaplık ettiğim bu Cenovalı, kabileden olağanüstü güzel bir yazıyla yazılmış deri ciltli 100 kitap satın aldı. Kara deriler ülkesinde önde gelenlerden ulemanın bu kitapları satın aldıklarını ve bu işin çok kazançlı olduğunu anlattı. O yerde konakladığımız gece Cenovalı kendisine kitap satan adamın evinde verdiği yemeğe beni de götürdü. Mermer ve çiniyle kaplı çok güzel bir eve gittik. Duvarlarda ince yünden kilimler asılıydı. Yerler güzel renkli yün halılarla kaplıydı. Konukların hepsi de varsıl görünüşlüydü. Sözcüklerimi çok özenle seçerek ev sahibine şu soruyu sormaktan kendimi alamadım. Bu soğuk ve dağlık yerlerde insanlar nasıl bu denli bilgili ve varsıl olabilmişlerdi? Ev sahibi kahkahayla güldü. Kısacası, bu dağlarda insanların niye yoksul, görgüsüz ve ayak takımı olmadıklarını soruyorsun dedi. Böyle söyleyemezdim elbette ama gerçekte beni ilgilendiren buydu. Şunu bil ki genç konuğum, Ulu Tanrı'nın bir insana vereceği en büyük armağan, onun kervanların gelip geçtiği dağlarda doğmasını sağlamaktır. Kervan yolu, bilgi, varsıllık getirir. Dağlarsa koruma ve özgürlük sağlar. Siz kent insanları için altın ve kitap kolay ulaşabileceğiniz yerdedir ama önlerinde boyun eğdiğiniz sultanlar da vardır. Birden dikkat kesildi. Seninle bir amcanın yeğeniyle konuştuğu gibi ya da yaşlı bir şeyhin öğrencisiyle konuştuğu gibi yaşamın öğrettiklerinden hiç sapmadan konuşabilir miyim? Bana kızmayacağına söz veriyor musun? Yüzüme yayılan gülümseme onu yüreklendirdi. Bir kentte yaşarken sultanın koruması altında bulunmanın karşılığında saygınlığını ve öz saygınlığını yitirmeyi baştan kabul ediyorsun demektir. Sultansa seni korumayacak olsa bile bedeli sana en ağır biçimde ödetir. Kentlerden uzakta, ovalarda veya tepelerde yaşadığın zaman sultandan, askerlerinden ve vergi toplayıcılarından uzaktasın. Bu kez de yağmacı göçer boylarla, Araplarla, dahası her yana yayılmış berberilerle başın derde girer. Taş taş üstüne koysan, yakında yıkılacağı korkusunu taşırsın hep. Eğer yolların geçmediği, ulaşılması çok zor bir yerde yaşarsan elbette ki saldırılardan ve boyun eğmekten kurtulursun ama bu kez de tıpkı hayvanlar gibi yaşarsın. Yoksul, eğitimsiz ve korkulu. Bana bir tas şarap uzattı. İncelikle geri çevirdim, içmedim. Kendi kupasına şarap doldurdu ve yeniden söze başlamadan önce ağız dolusu bir yudum aldı. Yalnızca biz çok ayrıcalıklıyız. Paslılar ve Numidyalılar buradan geçerler. Siyahlar, ulema, tüccarlar, öğrenciler, seçkin kişiler hepsi buradan geçerler. Bize ya bir parça altın veya giysi, okumak için ya da kopya etmek için kitap ya da yalnızca bir öykü, bir öykücük ya da bir tek cümle getirirler. Böylece kervanlar her geçişlerinde kartallar, kargalar, aslanlar ve dostlarımızla paylaştığımız bu yerde barınırlar ve bize varsıllıkla bilgi getirirler. Bu sözleri dayıma aktardığım zaman tek sözcük söylemeden gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Kendini Tanrı'nın ellerine mi bırakmıştı acaba, yoksa bir kuşun uçuşuna mı bakmaktaydı? Bundan sonra Ziz Dağları'na vardık. Ziz adlı bir ırmak buradan doğduğu için dağlarda bu adla anılıyordu. Yöre halkı çevreye korku salan Zanaga adlı bir berberi boyuydu. Güçlü, sağlam yapılı insanlardı. Doğrudan doğruya tenleri üstüne yün gömlekler giyerler, ayaklarına ve bacaklarına ayakkabı yerine kalın bez parçaları sararlardı. Yazında, kışında başları açık gezerlerdi. Bu insanlarla ilgili çok olağan dışı, mucize denecek ölçüde olağan dışı bir olayı hep anımsarım. Evlerinin çevresinde her zaman evcil kedilerle köpekler gibi yüzlerce yılan dolaşır. Yemek yemeye başladınız mı, yemek artıklarını ve ekmek kırıntılarını yemek için çevrenize bir dolu yılan toplaşır. Yolculuğumuzun üçüncü haftasında Ziz Dağları'ndan döne döne tatlı, yumuşak meyveli hurma ağaçları arasından ortasında Sicilmase kentinin bulunduğu ovaya indik. Eski gezginler bu kentin kurulduğu yöreye hayran olmuşlardır. Anlatıldığına göre kenti Büyük İskender'in kendisi kurdurmuş. Kurulduğu zaman ana caddesinde bir baştan bir başa yarım günde yürünürmüş. Her ev büyük bir bahçe ya da bağ içindeymiş. Kentte ünlü camiler ve medreseler vardı. Eskiden çok yüksek olan kent duvarlarının büyük bir bölümü yıkılmıştı. Yarı yıkıntı durumda olanlar otlar ve yosunlarla kaplıydı. Halkından ise yalnızca birbirine düşman birkaç boy kalmıştı. Her biri kendi boy başıyla eski Sicilmase kentinin kalıntılarına yakın yerlerde kurulmuş köylerinde oturuyorlar ve birbirlerine karşı köylerini sürekli olarak koruyorlardı. Birbirlerine karşı öylesine acımasızdılar ki su yollarını yıkıyorlar, hurma ağaçlarını kesiyorlar ve göçer boyları düşman köylerin bahçelerinde konaklamaları için kışkırtıyorlardı. Böylesine acımasızlık ve akılsızlık karşısında yazgılarını hak etmiş olduklarını düşündüm. Sicilmase'de adamların ve hayvanların dinlenmesi, yiyecek ve başka gereksinimlerimizi almak, koşumların ve palangaların onarımı için 3 gün kalmaya karar vermiştik. Fakat orada aylarca kalmak alnımıza yazılmıştı. Sicilmase'ye varışımızdan bir gün sonra dayım hastalandı. Kavurucu sıcağa karşın gündüzün üşüyor, yüksek dağlardaki kadar soğuk olan geceleyin ise buram buram terlediği oluyordu. Kervanda hekimlikten anladığını söyleyen bir Yahudi, dayımın nöbetleri 4 günde bir tekrarlanan şu hastalığa yakalandığını söyledi. Hali, Cüneybe'deki davranışından ötürü cezalandırılıyor olmalıydı. Kimin ödüllendirileceğini, kimin cezalandırılacağını ancak Tanrı bilir. Dayımın yatağı başından hiç ayrılmıyor, en küçük devinimini, yüzünün en küçük bir sancıyla bile gerilişini, tedirgin uykusunu saatlerce izliyordum. Birden yaşlandığını, güçsüz düştüğünü görüyordum. Oysa 2 gün önce Rumiler, aslanlar ve sürüngenlerle ilgili öykülerini anlatırken herkes kulak kesilmiş onu dinliyordu. Konuşma ve şiir yeteneği ve geniş bilgisiyle Portekizli Muhammed'i etkilemişti. Tahta çıktıktan sonra her gün Hali'yi yanına çağırıyor, onunla uzun uzun konuşuyordu. Dayımın vezir, saray katibi ya da vali olacağına ilişkin söylentiler dolaşmaktaydı. Anımsıyorum. Bir gün saraydan dönüşünde ona Meryem için bir daha konuşup konuşmadığını sormuştum. Biraz sıkıntılı bir sesle, "Yavaş yavaş sultanın güvenini kazanmaktayım. Bir gün en küçük bir zorlukla karşılaşmadan kız kardeşini kurtarabileceğime inanıyorum. Çok dikkatli davranmak zorundayız. Şu sıralar ondan bir tek şey bile istememem gerek," demişti. Sonra da özür dilercesine gülmüş ve eklemişti, "Politikaya atıldığın zaman sen de böyle davranmalısın." Halinin elçiliği söz konusu olunca sözünü anımsatmamın üzerine sultanla konuşmuş, sultan Timbuktu'dan döndüğümüz zaman Meryem'in eve geleceğine söz vermiş. ilk kez mahalleye Meryem'i görmeye, sultanın sözünü iletmeye ve yolculuğa çıkacağımı haber vermeye gittim. Onu görmeyeli bir yılı geçmişti. Onu orada görmeye katlanamayacak denli çok seviyordum. Ayrıca da korkuyordum. Bana sitemli tek sözcük etmedi. Az önce birlikteymişiz gibi gülümsedi, çalışmalarımı sordu. Öylesine soğukkanlıydı ki güçsüzlük, pişmanlık ve suçluluk duydum. Dengem bozulmuştu sanki. Belki de onu gözyaşları içinde görmeyi yeğliyordum. O zaman aramızdan dere akmasına karşın onu yatıştırma fırsatı doğacaktı bana. Sultanın verdiği sözü iletince tepkisi beni ancak düş kırıklığına uğratmayacak kadar oldu. Yolculuğumdan söz edince coşkulanmış göründü. Öyle ki coşkusu oyun muydu yoksa alay mı anlayamadım. Güçlü bir adamın iki adımda geçebileceği dere o anda gözüme bir uçurumdan daha derin, denizden daha geniş göründü. Meryem öylesine uzakta, ulaşılmaz bir yerdeydi ki sesi sanki bir karabasanın içinden gelmekteydi. Birden ben görmeden yaklaşmış olan yaşlı, cüzdanlı bir kadın, parmaksız elini kız kardeşimin omzuna koyunca bağırdım, gitmesini söyledim. Onu atmak için yerden bir taş aldım. Meryem, cüzdanlı hastayı korumak için önünde durdu, bana da ''O taşları yere bırak Hasan, dostumu inciteceksin.'' dedi. Dediğini yaptım ama bayılacak gibiydim. Elimde veda işareti yapıp oradan ayrılmak için döndüğümde ruhum ölmüştü sanki. Kız kardeşimin arkamdan seslendiğini duydum. Dönüp ona baktım, suyun kıyısına geldi. İlk kez yanaklarından aşağı gözyaşlarının yuvarlandığını gördüm. ''Beni buradan kurtaracaksın değil mi?'' diye sordu. Sesi ağlamaklı ama her nasılsa güven vericiydi. Kendimin de şaşırdığım bir devinimle sanki önümde kitap varmış da and içmek için elimi basıyormuş gibi yaptım. ''Yemin ederim ki seni bu lanetli yerden kurtarmadan evlenmeyeceğim.'' dedim. Yüzü bir gülücükle aydınlandı. Döndüm, yapabildiğimce hızlı koşarak oradan uzaklaştım. Yolculuğum süresince beynimdeki görüntüsü bu olsun istiyordum. O gün babamla Verda'yı görmeye ve kızlarına ilişkin haberleri vermeye gittim. Kapıyı çalmadan önce bir an orada kala kaldım. Duvardaki çatlak içinde Meryem'in götürüldüğü gün koyduğu düğümlenmiş ot yaprağı daha durmaktaydı. Onu elime alıp gizlice dudaklarıma götürdüm, sonra yine yerine bıraktım. Hali gözlerini açtığında bu düğümlenmiş ot yaprağını düşünüyordum. Dayıma daha iyi olup olmadığını sordum. Başını salladı ama hemen uykuya daldı yine. Sıcak mevsimin başına dek ölümle yaşam arasında gidip geldi. Biraz iyileştiği zaman hava çok ısınmıştı, sahrayı geçmek olanaksızdı. O nedenle serin mevsimi beklemek için Sicil Mase çevresinde kaldık. Timbuktu yılı. Hicri 911, 4 Haziran 1505, 23 Mayıs 1506. O yıl serin mevsimin başında Atlaslardan 300, Sicil Mase'den güneye doğru 200 mil uzakta Numidya çölünün ortasında yer alan Tabel Bala'ya gitmek için yola çıktığımız zaman dayım sağlığına kavuşmuş görünüyordu. Tabel Bala'da su çok azdır, antilop ve deve kuşunu saymazsak et de öyle. Arada bir rastladığımız bir hurma ağacının gölgesi güneş ışınlarının etkisini zar zor azaltır. Yolculuğumuzun bu bölümünün 9 gün süreceğini düşünüyorduk. Daha ilk geceden hali birkaç yıl önce babamın yaptığı gibi bana Granada'yı anlatmaya başladı. Birinin hastalığı, ötekinin umutsuzluğu benzer etkiyi yapmış olmalı. Tanıklıklarını daha az tehlikede olan genç bir beyne aktarmak istemişler ola ki. Ulu Tanrı bu sayfaları yanmaktan, yok olmaktan korusun. Her gece onun, yalnızca yakınlardan bir yerden gelen çakal ulumalarıyla kesilen öyküsünü dinliyordum. Üçüncü gün iki asker bizi karşılamaya geldi. Yolumuzun batısına doğru uzanan toprakların sahibinden bize haber getirmişti. Has Sultanının elçisinin bu yoldan geçeceğini duymuştu, onu ağırlamak istiyordu. Halinin konuştuğu rehber bu çağrının yolculuğumuzu iki hafta geciktireceğini söyledi. Dayım askerlere özrünü bildirdi. Sultanın verdiği görevi yerine getirmekle yükümlü bir kişinin yol üstündeki soyluları ziyaret edemeyeceğini, hastalığından ötürü epey geç kaldığımızı anlattı. yine de bu soyluya değer verdiğini göstermek amacıyla daha sonra bana bu adamın adını bile duymadığını söyledi, elini öpmesi için yeğenini gönderecekti. Böylece 17 yaşında bile değilken kendimi bir elçinin güvendiği biri olarak buldum. Dayım benimle gitmeleri için iki atlı görevlendirdi. Bu dost canlısı soyluya sunulmak üzere birçok armağan verdi. Fas yapımı bir çift çok güzel mahmuz, biri mor, öteki gök mavisi renkte ipekle örülmüş bir çift kordon, Afrikalı kutsal kişilerin yaşam öykülerini ve bir övgü şiirini içeren yeni ciltli bir kitap. Yolculuk 4 gün sürdü, ben de ev sahibim onuruna bir şiir yazmak fırsatını kaçırmadım. Kente vardığımda sanırım adı Uarzazat idi. Bu soylu beyin yakındaki dağlara aslan avına çıkmak üzere olduğunu, yanına götürülmem için buyruk verdiğini öğrendim. Elini öpüp dayımın selamlarını ilettim. O dönene değin dinlenmem için yer hazırlatıp gitti. Hava kararırken döndüğünde beni sarayına çağırdı. Kendimi tanıtıp yine elini öptüm. Sonra da getirdiğim armağanları birer birer sundum. Çok beğendi. Sonra ona Halin'in şiirini verdim. Kendisi çok az Arapça bildiği için sekreteri şiiri okuyup çevirdi. Sabırsızlıkla beklediğim yemek zamanı geldi. Sabahtan beri birkaç hurmanın dışında bir şey yememiştim. Yemekte ilk olarak İtalyan lazanyasına benzer ama biraz daha sert ve kabarmış bir hamurla kaplı haşlanmış koyun eti geldi. Sonra orada pıtat denilen bir tür kuskus yedik. Sonra yine et ve hamur karışımı bir yemek ve bugün anımsayamadığım bir dolu yemek getirdiler. Karnımız doyunca ayağa kalkıp şiirimi sundum. Ev sahibim dizelerden birçoğunu kendi diline çevirtirdi. Ben şiirimi okurken yumuşak ve koruyucu bakışlarla beni izledi. Şiirim bitince avdan yorgun döndüğü için yatmak istediğini söyledi. Fakat beni ertesi sabah kendisiyle birlikte kahvaltı etmem için çağırdı. Sekreterine buyruk verdi. Bana dayıma verilmek üzere 100 altın getirildi. Ayrıca yolculuğu boyunca dayıma göz kulak olmaları için iki köle armağan etti. Bu armağanların yalnızca şiirine teşekkür etmek için olduğunu, bunların dayımın armağanlarının karşılığı olmadığını, bunu dayıma iletmemi istediğini söyledi. Ayrıca benimle birlikte gelen iki atlı için 10'ar altın verdi. Benim için bir sürprizi vardı. 50 altın vermekle işe başladı. Oradan çıkmaya hazırlanırken sekreter kendisini izlememi söyledi. Uzun bir koridoru geçtikten sonra alçak bir kapıdan bir avluya çıktık. Avlunun ortasında küçük fakat güzel bir at üstünde yüzü örtülü olmayan güzel kahverengi bir kız beklemekteydi. Bu genç köle efendimizin şiirinize karşılık size armağanıdır. 14 yaşındadır ve Arapçayı çok iyi konuşur. Adı Hiba. Dizginleri alıp elime verdi. Gözlerime inanamadan ona baktım. Armağanım gülümsedi. Böylesine açık bir ev sahibiyle karşılaşmaktan çok mutluydum. Hemen kervanın beni beklediği Tabel Bala'ya döndüm. Dayıma görevimi nasıl yerine getirdiğimi sözcük sözcük hiçbir ayrıntıyı unutmadan anlattım. Ona gönderilen armağanları verdim. Söylenen sözleri ilettim. En sonunda da bana verilen güzel armağandan söz ettim. Öykümün bu bölümünde yüzünden bir bulut geçer gibi oldu. Bu köle kızın Arapça konuştuğunu gerçekten söylediler mi? Evet, buraya gelirken bunun doğru olduğunu gördüm. Ona kuşkum yok. Fakat eğer biraz daha yaşlı ve akıllı olsaydın, sekreterin sözlerinin gerisindeki anlamı sezerdin. Bir köle kız gerçekten seni onurlandırmak için verilmiş olabilir. Fakat senin dilini konuşanların aşağılandıklarını göstererek seni de aşağılamayı amaçlamış olabilirler. Kabul etmemeli miydim? Şu kızı bulduğun avluda bırakmış olman gerektiğinin sözü bile baygınlık geçirmene yetiyor bakıyorum. Öyleyse onu tutabilir miyim? Sesim tıpkı oyuncağına sıkı sıkı sarılmış bir çocuğunki gibiydi. Hali omuzlarını kaldırdı, kervanın yola çıkma hazırlıklarının başlaması için işaret verdi. Yanından ayrılırken arkamdan çağırdı. ''Bu kıza dokundun mu?'' diye sordu. Gözlerimi indirdim. ''Hayır'' diye yanıt verdim. ''Buraya gelirken açıkta uyuduk. Yanında bekçiler vardı.'' Gülümsemesi bir iğneleme gizliyordu. ''Ona şimdi de dokunamayacaksın. Biz bir çatı altı bulana dek Ramazan başlayacak. Yolcu olduğun için oruç tutman gerekmez. Fakat Yaradan'a olan bağlılığını başka yollarla göstermelisin.'' Kölenin tepeden tırnağa örtünmesini, koku kullanmamasını, boyanmamasını, saçını yapmamasını, dahası yıkanmamasını söylemelisin. Hiç karşı çıkmadım çünkü dayımın önerilerinin nedeninin yalnızca dine bağlılık olmadığını biliyordum. Kervanlarda sık sık güzel bir hizmetçi kızın varlığı nedeniyle çılgınca saldırma, aşağılama, dahası öldürme olayları görülebiliyordu. Dayım bu tür istenmeyen olaylara yol açabilecek bir durumdan kaçınmak amacındaydı. Bundan sonra yolumuz bizi Sahra kervanlarının durak ve kalkış yerleri olan Tuat ve Gurara vahalarına götürdü. Tüccarlar ve daha başka yolcular buralarda toplanır, gidecekleri yere hep birlikte giderlerdi. Bu vahalarda yerleşmiş olan kimi Yahudilere olmadık yollarla eziyet edilmiş. Granada'nın düştüğü yıl Yahudiler Endülüs'ten kovulmuşlardı. O sıralar bir papaz Tlemcen'den Fas'a gitmiş, kentteki Yahudilerin hepsinin öldürülmesi için halkı kışkırtmış. Sultan bunu duyunca ortalık karıştıran bu adamın kentten kovulması için buyruk vermiş. Tuat ve Gurara vahalarına göçen bu papaz, yörede yaşayanları Yahudilere karşı kışkırtmayı başarmış. Yahudiler toplu olarak öldürülmüş, mal ve para varlıkları yağma edilmiş. Bu yörede çok ekilmiş tarla var fakat ancak kuyulardan sulanabildiği için toprak kuru, verimsiz. Yörede yaşayanların toprağı beslemek için alışılmışın dışında bir yöntemleri var. Yabancılar geldiğinde para almaksızın onları konuk ederler. Ancak atlarının gübresini alırlar, konuklarına başka bir tarlada işerler veya pislerlerse onları hiç mi hiç bağışlamayacaklarını söylerler. Bunun sonucunda ekilmiş tarlalar arasından geçen yolcular burunlarını kapatmak zorunda kalırlar. Sahra'yı geçmeden önce yiyecek içecek alabileceğimiz son yer bu vahadır. Daha ötelere gittikçe, su kuyuları seyreldikçe seyrelir, insanların yaşadıkları bir yere varmak için 2 hafta yol almanız gerekir. Tegaze denilen yerde tuz madenlerinden başka bir şey yoktur. Tuzun buradan Timbuktu'ya gönderilmesi için bir kervanın gelmesi beklenir. Bir deve 4 çuval tuz taşıyabilir. Tegaza'daki madenciler her türlü gereksinim maddelerini 20 günlük yoldaki Timbuktu'dan veya yaklaşık aynı uzaklıktaki başka kentlerden sağlarlar. Kimileyin herhangi bir nedenle bir kervan geç kalır, o zaman kimi madenciler kulübelerinde açlıktan ölür. Tegaza'nın ötesinde çöl gerçek bir cehennemdir. Burada susuzluktan ölmüş insanlara develerin beyazlaşmış kemiklerine rastlanır. Görünürdeki canlılar yalnızca yılanlardır. Çölün en kuru olduğu bir yerde 2 gömüt var. Oraya dikilmiş bir taşla şunlar yazılıdır: bir zamanlar varsıl bir tacir susuzluktan kıvranırken kervandaki birinden 10.000 altın karşılığında bir tas su alır. Birkaç adım attıktan sonra alıcı da satıcı da susuzluktan ölür. Yalnızca Tanrı'nın dediği olur. Daha yetenekli bir yazar olsam da, kalemim daha uysal olsa bile, haftalar süren yorucu bir yolculuktan sonra kum fırtınalarından ötürü gözlerimiz yanmış, ağzımız ılık ve tuzlu sudan şişmiş, bedenlerimiz yanıyorken ve pisken, her yerimiz ağrıyorken Timbuktu duvarlarını görünce nasıl bir duyguya kapıldığımızı anlatamam. Çölden sonra her kent güzeldir, her vaha cenneti andırır fakat Timbuktu'dan başka hiçbir yer gözüme böylesine güzel görünmemiştir. Oraya gün batımında vardık. Kent hükümdarının gönderdiği bir bölük asker bizi karşılamaya gelmişti. Saraya kabul edilmemiz için çok geç olduğundan önem sırasına göre belirlenmiş konuk evlerine götürüldük. Dayım için cami yakınında bir ev ayrılmıştı. Bana o saatte tenhalaşmaya başlamış, cıvıl cıvıl bir alana bakan büyük bir oda verildi. O gece banyo yaptıktan ve hafif bir yemek yedikten sonra halinin izniyle Hiba'yı çağırdım. Gece saat 10 dolaylarıydı. Sokağın sesleri bize kadar ulaşıyordu. Bir öbek genç alanda toplanmış, çalıp söylüyorlar, dans ediyorlardı. Orada kaldığımız süre böyle gruplar hep oldu, onlara alıştım. O gece böyle bir görünüme alışık olmadığım için saatlerce pencereden durup onları izledim. Belki ilk kez benim olan bir kadınla yalnız kalmanın neden olduğu ürküntünün de bunda payı var. Yol yorgunluğunu atmıştı. Bana verildiği ilk günkü gibi yüzü açık ve tatlıydı. Gülümsüyordu. Pencereye yanıma geldi, omzunu yavaşça benimkine yaslayarak sokakta dans edenlere baktı. Gece serin, dahası soğuktu ama benim yüzüm yanıyordu. Onlar gibi dans etmemi ister misin? yanıtımı beklemeden bütün bedeniyle dans etmeye başladı. Önce yavaş yavaş, sonra hızlanarak, daha hızlanarak, daha hızlanarak, fakat güzelliğinden, inceliğinden hiçbir şey eksilmeden, elleri, saçları, omzuna attığı örtü, dönüşlerinin neden olduğu hava akımıyla odanın içinde uçuşup duruyordu. Dudakları dışarıdan gelen zenci müziğine uyarak kıpırdıyor, çıplak ayakları yerde arabesk izler bırakıyordu. Pencereden çekilerek ay ışığının odaya dolmasına fırsat verdim. Sokak sessizliğe gömüldüğünde saat sabahın biriydi. Belki de daha da geçti. Dansçım soluk soluğa, bitkin bir durumda yere serildi. Pencerenin perdesini kapatıp karanlıkta cesaretimi toplamaya çalıştım. Hiba. Afrika bana yalnızca bu kızı bile vermiş olsaydı, bu armağan o toprakları sonsuza dek özlemle anmama yeterdi. Sabahleyin sevgilimin yüzünde bütün gece gözümün önünden gitmeyen gülümseyişi vardı. Daha uyuyordu. Bedeni amber kokuyordu. Düzgün, açık alnına doğru eğilerek içimden bir dolu güzel sözler verdim. Pencereden yine sesler gelmeye başladı. Satıcı kadınların dedikodu sesleri, ayak altında çiğnenen otların çıtırtısı, bakır sesleri, hayvan bağırtıları. Tatlı bir esinti pencerenin perdesini hafifçe sallıyor, içeri serin kokular doluyordu. Yaşamış olduklarımı bir bir gözden geçirdim, her şey için şükrettim. Dünya, çöl, yolculuk Timbuktu, Buar Zazat Bey'i ve ilk yolculuğumun meyvesi olan, bilinmeyene karşı duyulan merakın neden olduğu o sancı benzeri duygu. Hiba gözlerini açtı, düşüncelerimi bölmekten korkarcasına birden yine kapadı. Mırıldandım, hiç ayrılmayacağız. Kuşkuyla gülümsedi. Ellerim gecenin anılarını canlandırmak istercesine teni üstünde dolaşırken dudaklarımı onunkilerin üstüne kapattım. Kapı vuruluyordu. Kapıyı açmadan seslendim. Dayımın gönderdiği bir uşak sarayda beklendiğimizi anımsattı. Güven mektuplarının verilişi sırasında tören giysilerimle hazır bulunmalıydım. Timbuktu Sarayı'ndaki tören kuralları çok sert, olağanüstü güzel bir törendi. Bir elçi, kent hükümdarının huzuruna çıktığı zaman önünde diz çökmeli, yüzünü yere sürmeli, sonra yerden bir avuç toprak alıp başından ve omuzlarından aşağı dökmelidir. Hükümdarın kendi uyruğu da aynı şeyi ama bir tek kez huzura ilk çıkışında yapar, sonraki kabullerde tören biraz daha kolaylaşır. Saray pek büyük değil fakat çok uyumlu, güzel bir yer. Yaklaşık 200 yıl önce Endülüs'ten Granadalı İshak adlı bir mimar yapmış. Timbuktu Bey'i, Gao ve Mali kralı Askiya Muhammed'e bağımlı ise de siyahlar ülkesinde çok saygın bir kişidir. Zehirli oklar atan büyük bir yaya ordusuyla 3000 atlısı var. Bir başka kente giderlerken kendisi de öteki saraylılar da develere binerler, yanlarında da atlılar onlara eşlik ederler. Eğer düşmanla karşılaşırlar da savaş çıkarsa, sultanla adamları hemen atlara geçerler, adamlar da develere biner. Sultan savaşı kazanırsa onunla savaşanlar tutuklanır, kadınlarla çocuklar köle olarak satılır. Bu nedenle kentin en orta halli evlerinde bile kadın, erkek bir dolu köle çalışır. Kimi efendiler ellerinde köle kadınları çarşıdaki dükkanlarında satıcı olarak kullanırlar. Köle kadınları tanımak çok kolaydır çünkü Timbuktu'da örtünmeyen kadınlar yalnızca onlardır. Ticaretin büyük bir bölümü onların elindedir. Özellikle giyecek ve yiyecekle ilgili şeyler. Kent halkı yemek içmeye çok düşkün olduğu için çok kazançlı bir iştir bu. Unla yapılan yiyecekler ve et çok boldur. Süt ürünleri ve tereyağı da öyle. Yalnızca tuz sıkıntısı çekilir. Burada tuz yemeklere katılmaz, yemek yerken arada bir ağza alınır. Kent halkından birçoğu, özellikle çok bol olan tüccarlar varsıldır. Kentin beyi, Timbuktulu olmasalar bile bütün tacirlere çok değer verir. Kızlarından ikisini çok varsıl oldukları için yabancı iki tacirle evlendirmiştir. Timbuktu, akla gelen her şeyi dışarıdan, özellikle Avrupa'dan satın alır. Avrupa malları burada pasa oranla çok pahalıdır. Ticari alışverişlerde para değil altın kullanılır. Küçük alışverişlerde ise İran ve Hindistan'dan getirtilen deniz kabukları kullanılır. Günlerimi çarşıda, dükkanları, camileri dolaşarak, Arapça bilen birini bulduğum zaman konuşarak, akşamları odamda gündüzün gördüklerimi yazarak ve Hiba'yı hayranlıkla seyrederek geçiriyordum. Kervanımız Timbuktu'da bir hafta duracak, sonra Askiya'nın kenti ve Son durağımız Gao'ya doğru yola çıkacaktı. Fakat yolculuğun zorluklarından ötürü olsa gerek dayım yine hastalandı. Yola çıkmamızdan bir gece önce, 4 günde bir yinelenen humma nöbeti onu yatağa düşürdü. Yine gece gündüz başucunda oturup bekledim, birçok kez iyileşeceğinden umut kestim. Kentin beyi kendi hekimini gönderdi. Aksakallı yaşlı bir zenci olan hekim hem Doğulu hem de Endülüslü bilginlerin kitaplarını okumuştu. Çok sıkı bir perhiz verdi, ilaçlar hazırladı. Fakat haftalarca dayımda ne iyileşme ne de kötüleşme görmedim. O nedenle ilaçlarının yararlı mı zararlı mı olduğuna karar veremedim. Şevval ayı sonunda dayım çok güçsüz olmasına karşın Fas'a dönmeye karar verdi. Yaz sıcağı başlamak üzereydi. Biraz daha geç kalırsak Sahra'yı geçmek için bir dahaki yılı beklememiz gerekecekti. Onu yola çıkma kararından caydırmaya çalıştım. Bana 6 ayda tamamlanması tasarlanan bir görev için 2 yıl ülkeden uzak kalamayacağını, kendisine görev için verilen ödeneğe ek olarak kendi parasının da harcandığını, eğer Ulu Tanrı onu çağırmak isterse yabancı topraklarda değil ailesi arasında olmayı yeğlediğini söyledi. Haklı mıydı? Bunca yıl sonra bile kesin bir şey söyleyemiyorum. Geriye dönerken yolculuğun herkes için çok zor olduğunu söylemeliyim. 7 gün sonra dayım deve üstünde oturamayacak denli güçsüz kalmıştı. Hastalığından ötürü yola ara verebilirdik ama bunu yapmamıza engel oldu. Onu bir sedyeye yatırdık. Adamlarla muhafızlar onu sırayla taşıdılar. Tegaza'ya varışımızdan önce ruhunu teslim etti. Onu yolun kıyısında kızgın kumlara gömmek zorunda kaldık. Tanrı rahmet eylesin ve onu cennet bahçelerinde gölgelik yerlerde barındırsın. Vasiyetname yılı Hicri 912 24 Mayıs 1506 12 Mayıs 1507 Fas'tan dayımın kervanında onu izlemekten öte işlevi bulunmayan biri olarak ayrılmıştım. Onu dinlemiş, çok şey öğrenmiştim. Geriye başsız bir kervan ve Numidya çölünde yetişmiş en güzel kadınla döndüm. Göreve gelince bitirilememişti. Fakat en ağır yüküm bir mektuptu. Timbuktu'dan yola çıktıktan sonra dayımın bu mektubu yazdığını görmüştüm. En kısa süreli duraklarda bile kemerinde kalemini ve mürekkep hokkasını çıkarmış, yüksek ateşten bitkin bir durumda titrek eliyle yazmıştı. Yol arkadaşlarımız onu uzaktan izlemişler, sultan için yolculuk izlenimlerini yazdığını sanmışlar, onu tedirgin etmekten kaçınmışlardı. Ölümünden sonra kağıtlarını ayırırken bükülmüş ve sırma iple bağlanmış olan mektubu buldum. Şöyle başlıyordu: Rahman ve Rahim olan, kıyamet gününün efendisi, yaşamının sonuna yaklaşanlara hem bedenlerinde hem de akıllarında onun göz kamaştırıcı yüzünü anlayıp görebilmeleri için işaretler gönderen Allah'ın adıyla başlıyorum. Hasan, oğlum, adımı da küçük varsıldığımı da bırakamayacağım, ancak özlemlerimi, yanlışlarımı ve boş isteklerimi miras olarak bırakabileceğim yeğenim. Bu mektubu sana yazıyorum. İlk isteği kervanla ilgiliydi. Kaynaklar tükenmekte. Dönüş yolu daha uzun. Kervanın komutanı ölüyor. Kervandakiler senin komutanı bekleyecekler. Doğru kararları sen vereceksin. En yerinde görüş senden çıkacak. Onları sağlıkla ve güvenle evlerine sen döndüreceksin. Bu yolculuğun iyi bir biçimde sona ermesi için her türlü özveride bulunmaktan kaçınmamalısın. İlk vahaya vardığımız zaman hasta olan 3 deveyi değiştirmek, yiyecek içecek almak, sicil masede bizden ayrılan 2 rehbere paralarını ödemek, kıpırdanmaya başlayan askerlere yolculuğun bu aşamasında bize eşlik etmeleri için biraz daha para verip onları susturmak, konakladığımız yerlerde bizi konuk eden seçkin kişilere armağanlar vermek zorundaydım. Ve bütün bu paraları dayımın yolculuğumuzun bu bölümünde bize katılan Endülüslü bir tüccardan aldığı borçtan arta kalmış 18 dinardan ödeyecektim. Ben kendim de ödünç para bulabilirdim fakat Timbuktu'dan öylesine apar topar ayrılmıştık ki bize katılacak tüccar bulmak olanağı kalmamıştı. Böylece ben yolcular arasında en yoksul kalandım. Haliye yolda verilen armağanların kimilerini satmaya karar verdim. Özellikle Uarzazat Bey'in verdiği 2 köle yaklaşık 40 dinar getirdi. Hibayı tutabilmek için bilgim dışında benden gebe kaldığı dedikodusunu yaydım. Fakat pek işimize yaramayan, üstüne üstlük çölü geçerken bize ayak bağı olan atını sattım. Dayım bana ikinci vasiyetini eskiden kalma bir meseleyle yaptı. Bedevi bir kadına bir gün en çok hangi çocuğunu sevdiğini sormuşlar. Kadın şöyle yanıt vermiş: "Hasta olanı iyileşene kadar, en küçüğünü büyüyene kadar, yolda olanı da eve dönene kadar." Halinin uzun süreden beri küçük kızı Fatma'nın geleceğini çok düşündüğünü biliyordum. Fatma Bisfas'a gelmeden bir yıl önce doğmuştu. Dayımın tek eşi olan annesi doğum sırasında öldüğü için bebeği büyük annem büyütmüştü. Büyük annemin ölümünden sonra da Fatma'ya annem bakmıştı. Dayım, eşinin ölümünden sonra belki de üvey annenin kızına kötü davranacağından korktuğu için bir daha evlenmemişti. Babası öldüğünde 12 yaşında olan Fatma hasta görünüşlü, hırçın, hiçbir çekiciliği olmayan bir çocuktu. Hali, hiçbir zaman onunla evlenmemi doğrudan doğruya söylememişti fakat kızını bana vermek istediğini biliyordum. Ayrıca da toplumun kurallarından biriydi bu. Genç bir erkek yakın akraba kızlarından biriyle, kimiliğin en güzeliyle ama çoğunlukla yabancıdan kolaylıkla koca bulamayacak olanla evlenirdi. Böylece dayımın en büyük dileğinin ölmeden kızlarının hepsini evlendirmek olduğunu bildiğim için Fatma ile evlenmeye kendimi hazırladım. Dört büyük kızı için evde bir düzen kurmuştu. En büyük kıza evin en büyük odası verilir, kız kardeşleri hizmetçi gibi ona hizmet ederlerdi. Dördüncü kaset, ikinci yüzün sonu.